Ayrım 27, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 288. Eber kalın kitabı elleri arasındaki sanki kutsal bir kitapmış gibi sıkı sıkı tutuyordu. Kararsız gibiydi, Wallander'in dikkat etmesi gerekiyordu. Yakında duran plastikten bir çocuk havuzunun kenarına bir karga gelip konmuştu. Eber anında elindeki kalın kitapla masaya vurdu, karga uçup gitmişti. Wallander Eber'in sebebi belirsiz bir kuş fobisi olduğunu hatırladı hemen. ''Duyalım o zaman'' dedi Wallander. ''Neymiş bu maddeler?'' ''Onlarla 1000 yıl önce ilgileniyordum. Hayatımdan tamamen çıkardığımı sanmıştım. Şimdi sen nefis bir yaz gününde çıkıp gelmiş, benden unutmak istediğim bir şeyi hatırlamamı istiyorsun.'' ''Unutmak istediğin şey nedir?'' Eber içini çekti ve eskiden saçlı olan başını kaşıdı. Wallander onu bir şekilde elinde tutması gerektiğini biliyordu. Yoksa yine kare bulmacalarını hazırlamak için saatlerce ortadan kaybolabilirdi. ''Unutmak istediğin şey nedir?'' diye tekrarladı Wallander. Eber sandalyesinde ileri geri sallanmaya başladı ama bir şey söylemedi. Wallander'in sabrı tükeniyordu. ''Bu maddelerin ne olduğunu söyleyebilecek misin? Bilmek istiyorum.'' dedi sertçe. ''Geçmişte onlarla uğraştım.'' ''Bu yeterli bir cevap değil. Uğraşmak da ne demek? Bundan daha açık konuşmak zorundasın. Bana bir zamanlar bir iyilik borcun olduğunu kendin söylemişti. Unuttun mu?'' ''Unutmadım.'' Eber başını iki yana salladı. Wallander onun içinde bulunduğu durum yüzünden acı çektiğini görebiliyordu. ''Düşün istediğin kadar.'' dedi. ''Vereceğin cevaplara, görüşlerine ve düşüncelerine ihtiyacım var. Ama acelesi yok. Eğer istiyorsan sonra tekrar gelirim.'' ''Hayır hayır kal.'' dedi adam. ''Sadece geçmişe uzanabilmek için biraz zamana ihtiyacım var. Kendimi sanki özenle kapattığım bir tüneli yeniden kazıp açmak durumunda kalmış gibi hissediyorum.'' Wallander ayağa kalktı. ''Ben biraz yürüyüşe çıkıyorum.'' dedi. ''Şu İzlanda ponilerine daha yakından bakacağım.'' ''Yarım saat. Bütün ihtiyacım olan bu kadar.'' Hermann Eber alnında biriken terleri sildi. Wallander çukurluk bölgeden çıkıp daha önce önünden geçtiği otluğa geri döndü. Yarım saat sonra rüzgar esmeye, güneyde bulutlar toplanmaya başlamıştı. Wallander pas içindeki bahçe kapısını açtı. Hermann Eber'in kıpırdamadan bahçede oturduğunu gördü. Masanın üstünde başka bir kitap vardı. Kahverengi kaplı eski bir günlük. Wallander oturur oturmaz Eber anlatmaya başladı. Sinirli ve gergin olduğu zamanlar, tıpkı şu an olduğu gibi sesi tizleşir, hatta neredeyse insanın kulağını tırmalayan bir tını da çıkardı. Hermann Eber'in Doğu Almanya'nın yeryüzündeki cennet olduğuna yürekten inandığı dönemlerde onun tarafından sorguya çekilmenin nasıl bir şey olacağını birkaç kez düşünmüştü Wallander. ''Igor Kirov'' diye başladı Eber. ''Polis olarak da bilinir. Bu onun takma adıydı. Rus vatandaşı. KGB'nin Moskova'daki özel departmanlarından birinin resmi irtibatıydı.'' Duvar örülmeden birkaç ay önce Doğu Almanya'ya gelmişti. Onunla birkaç kez karşılaşmıştım. Gerçi onunla doğrudan bir görüşmemiz hiç olmadı. Ama ününü herkes biliyordu. Boris işini bilir. Düzensizliğe veya baştan savma yapılan işlere karşı toleransı sıfırdı. Stasi ile çalışan birkaç üst düzey görevlinin başka bir yere sürülmesi ve rütbe düşürülmesi olayının üstünden daha birkaç ay bile geçmemişti. Onun için Rus yıldızıydı diyebiliriz. Doğu Almanya'nın Berlin'deki en korkulan operasyonlarının merkeziydi. Bizimle birlikte 6 ayı geçirmesinden önce Birleşik Krallığın en etkili casusluk şebekesini kırmıştı. Onların 3 veya 4 ajanlarını gizli ve jürisiz yargılayarak infaz ettiler. Normalde onların Londra'da mahkum bulunan Sovyet veya Doğu Alman ajanlarla değiş tokuş edilmesi gerekirdi. Ama Boris doğrudan Ulbricht'e gidip İngiliz ajanların imha edilmeleri gerektiğinde ısrar etmişti. Böylelikle sadece yabancı ajanlara değil, aynı zamanda akıllarından vatan hainliği işine soyunmayı geçiren Doğu Alman vatandaşlarına da anlamı açık ve belirsizliğe mahal vermeyen bir mesaj vermek istemişti. Boris Doğu Berlin'de geçirdiği 6 aydan az bir zamanda uluslararası çapta korkulan bir efsaneye dönüşmüştü. Herhalde basit bir hayat sürüyordu. Kimse evli olup olmadığını bilmiyordu. Çocuğu var mı yok mu, içer mi, hatta satranç bilip bilmediği bile. Onun hakkında kesin olarak bilinen tek şey Stasi ile KGB arasında etkin bir işbirliği sağlama konusundaki muhteşem becerisiydi. Siyasi rejimin sonu yaklaştığı günlerde Stasi'deki bizler donup kalmıştık. Eğer olaylar halka duyurulsa bütün Doğu Almanya şaşırıp kalırdı. Ama her şey örtbas ediliyordu tabii. Neler oldu? Bir gün Boris birdenbire ortadan yok oldu. Sanki büyücünün biri üstüne bir örtü serip hokus pokusla onu yok etmişti. Ama elbette çıkıp alkışlayan olmadı. Büyük kahramanımız ruhunu İngilizlere ve elbette Amerika'ya satmıştı. O İngiliz ajanların öldürülmesinden sorumlu olduğu gerçeğini onlardan nasıl gizleyebildi bilemiyorum. Belki de gizlemesi gerekmemiştir. Güvenlik ve istihbarat teşkilatları etkin bir şekilde işleyebilmek için bazen böyle iki yüzlü davranabiliyorlar. Ama bu olay hem KGB hem de Stasi için yüze yedikleri bir şamar gibi oldu. Kelleler uçuruldu, Ulbricht Moskova'ya geri çağrıldı ve süngüsü düşük bir halde geri döndü. Üstelik de Boris'in maskesinin ortaya çıkmamış olması, hiç de sadece kendi suçu olmamasına rağmen. Stasi'nin başı Markus Wolf'un açığa alınmasına ramak kalmıştı. Kesinlikle de böyle sonuçlanırdı. Tabii eğer seni şu anda burada oturmana sebep olan o emri vermemiş olsaydı. Öncelikli olarak yerine getirilmesi gereken bir emirdi. Wallander ardından ne geleceğini tahmin etmeye çalıştı. Boris'i öldürmek mi? Aynen. Ama sadece bu da değil. Boris sanki üzüntüden bunu kendi yapmış gibi görünmeliydi. Kendi canını kendi almalı ve ardında ihaneti yüzünden kendini affedemediğini söyleyen bir intihar notu bırakmalıydı. Hem Sovyetler Birliği'ni hem de Doğu Almanya'yı öven, epeyce kendini yeren ve de çok miktarda doktorumuzun hazırladığı uyku haplarını içip uzanmalı ve ölmeliydi. Nasıl gerçekleştirildi? O zamanlar ben Berlin dışında bir laboratuvarda çalışıyordum. İlginç ama Nazilerin Yahudi sorununu nasıl çözeceklerine karar vermek için toplandıkları Wannsee'den çok uzak bir yer değildi. Bir gün aramıza yeni bir adam katıldı. Eber birden susup kahverengi kaplı günlüğü gösterdi. Fark ettiğini biliyorum. Adamın ismine bakmak zorunda kaldım. Hafızam beni yanıltıyor. Aslında normalde bu hiç olmaz ama... Senin hafızan bugünlerde nasıl? İyidir dedi Wallander rengini belli etmeden. Devam et. Eber Wallander'in hafızasıyla ilgili özellikle konuşmak istemediğini sezinlemiş gibiydi. Ses tonu ve satır arası sarf edilen sözleri algılama konusunun hayatlarının bir dönemini istihbarat servislerinde geçiren kişilerde özellikle gelişmiş olması gerektiğini düşündü. Çünkü birbirleriyle ilişkilerinde çizmeyi aşmak veya yanlış değerlendirmede bulunmak insanı idam mangasıyla buluşmaya götürebilirdi. Klaus Dietmar dedi Eber. Doğrudan kadın yüzme takımından alınıp aramıza gönderilmişti. Onların resmi antrenörleri olmasa da bunu iyi biliyorum. Yaşanan o sportif mucizelerin arkasındaki adam da o. Ufak tefek, zayıf, bir gölge kadar sessiz hareket edebilen, kız gibi elleri olan adam. Tipini gören onu ciddiye almakta bile zorlanırdı. Ama her gece yatmadan önce Walter Ulbricht'e dua eden fanatik bir komünist olduğu gerçekti. Benim dahil olduğum grubun lideriydi. Tek amacımız Igor Kirov'u öldürecek ama ardında sıradan bir uyku hapı olmasından başka iz bırakmayacak bir madde geliştirmekti. Eber ayağa kalkıp eve girerek gözden kayboldu. Wallander pencereden içeri göz atma arzusuna engel olamadı. Düşüncesinde haklı olduğunu gördü. Odanın içi darmadağınıktı. Gazeteler, giysiler, çöp, kirli tabaklar, yarı yenmiş yiyeceklerle her bir santimetre karesi doluydu. Bu karmaşanın orta yerinde belli belirsiz koridorumsu bir yol oluşmuştu. İçerisinin pis kokusu pencereden dışarı sızıyordu. Güneş bir bulut kümesinin arkasında kaybolmuştu. Eber yeniden gözüktü. Eşofmanının altını düzelterek geliyordu. Oturdu ve ani bir kaşınma dürtüsünün baskınına uğramış gibi çenesini kaşıdı. Wallander yer değiştirmeyi asla istemeyeceği birisinin karşısında oturduğunu iliklerine kadar hissetti ve içinden haline şükretti. ''Yaklaşık 2 yılımızı aldı.'' dedi Eber pis tırnaklarına bakıp düşünceli bir şekilde. ''Çoğumuz Igor Kirov'u enseleme çabası içinde Stasi'nin aşırı kaynak sarf ettiğini düşünüyorduk. Ama Kirov olayı tamamen bir gurur meselesi haline gelmişti. Komünist inancın en kutsal dogmalarına bağlılık yemini etmişti ve günah işleyerek ölmesine müsaade edilmeyecekti.'' O sıralar İngiltere'de reçetesi yazılan en sıradan uyku ilacına denk kimyasal bir bileşim bulmamız çok uzun sürmemişti. Şimdi sorun Boris'i koruyan güvenlik çemberini atlatabilecek bir an yakalamaktı. En zor kısımsa elbette onun kendisini atlatabilmekti. Ne yaptığının farkındaydı ve herkesin intikam istediğini biliyordu. Eber ani bir öksürük krizine tutuldu. Bronşlarını üşütmüş, göğsünden hırıltılı sesler geliyordu. Wallander bekledi. Rüzgar kuvvetlenmişti, ensesi ürperiyordu. Eber yeniden kendini toparladıktan sonra devam ederek, ''Her ajan hayatında yapması gerekli en önemli şeyin rutinlerini değiştirmesi gerektiği olduğunu bilir.'' dedi. ''Kiro da böyle yaptı. Tabii ama küçük bir detayı atlamıştı ve bu hata onun hayatına mal oldu.'' Her cumartesi saat 3'te Notting Hill'da bir pub'a gider, orada televizyonda futbol seyrederdi. Hep aynı masaya oturur, Rusçayı içerdi. Saat 3'e 10 kala gelir, maç biter bitmez de giderdi. Bizim hangi binayı göstersen oraya girebilecek yetenekteki adamımız onu epey bir süre izledi. Ve sonunda da Igor Kirov'u yok edebilmek için bir plan geliştirdi. Ona ulaşabileceğimiz zayıf bağlantı noktası pub'da çalışan iki garson kızın yerine ara sıra geçici olarak işe gelen başkalarının oluşuydu. O kızların yerine bizden birilerini gönderebilirdik. Onu ortadan kaldırışımız Aralık 1972'de oldu. Yerleştirdiğimiz kızlar ona zehirli çay servis ettiler. Okuduğum raporda Kirov'un seyrettiği son maçın Birmingham City ile Leicester City arasında olduğu belirtiliyordu. Sonuç berabereymiş. 1-1. Dairesine dönmüş, bir saat kadar sonra yatağında ölmüş. İngiliz gizli servisi bunun bir intihar olduğundan hiç şüphelenmemişti. Buldukları mektup onun kendi el yazısıymış gibi görünüyordu ve kağıtta parmak izleri vardı. Doğu Alman gizli servisine büyük bir sevinç vardı. Igor Kirov sonunda hak ettiği cezayı bulmuştu. Hermann Eber ölen kadınla ilgili birkaç soru sordu. Wallander sorulara elinden geldiğince detaylı cevap verdi ama sabrı giderek azalıyordu. Burada oturup Eber'in sorularını yanıtlamak istemiyordu. Eber onun sıkıldığını sezmişti. O halde Louis'in Igor Kirov'u yıllar önce öldüren aynı maddeler yüzünden mi öldüğünü düşünüyorsunuz? Öyle görünüyor. Ki bu da kadının öldürülmüş olması anlamına geliyor ve intihar sanılmasının bir yanıltmaca olduğu. Eğer patoloji uzmanının raporu doğruysa durum böyle olabilir. Wallander şüpheliydi, başını iki yana salladı. Böyle şeyler kendi tanıdığı dünya içinde olmazdı. Bunları kim yapıyor olabilir? Ne Stasi kaldı ne de Doğu Almanya. Sen burada İsveç'te oturuyor, kare bulmacalar hazırlıyorsun. Gizli polis servisleri asla sona ermez. İsim değiştirirler ama varlıklarını hep sürdürürler. Bugün dünyada daha az casusluk olduğunu düşünen herkes kendini aldatıyor demektir. Unutma, birçok eski usta hala hayatta. Eski ustalar mı? Eber soru karşısında neredeyse incinmişti, yanıt verdi. Yaptığımız şeyler her ne olursa olsun insanlar hakkımızda ne söylerlerse söylesinler. Bizler uzmandık. Yaptığımız işi iyi biliyorduk. Evet ama o kadar insanın arasında Louis von Encke neden böyle bir şeye maruz kalmış olsun? Bu soruya ben yanıt veremem. Wallander hem yorgun hem de huzursuz hissediyordu kendini. Ayağa kalkıp Hermann Eber'in elini sıktı. Yine geleceğim, buna güvenebilirsin dedi vedalaşarak. Öyle anlıyorum dedi Eber. Bizler kendi dünyamızda hiç beklenmedik zamanlarda karşılaşmalara alışığızdır. Wallander arabasına gidip eve döndü. Üstad kavşağına girerken yağmur yağmaya başlamıştı. Arabadan inip eve koşarken yağmur sağanağa dönüştü. Jussi kulübesinden avlıyordu. Wallander mutfaktaki masaya oturup yağmurun pencere pervazını dövercesine yağışını seyretti. Saçlarından sular damlıyordu. Hermann Eber'in haklı olduğuna hiç şüphesi yoktu. Louis von Encke intihar etmemiş, öldürülmüştü. 23. Kısım. Wallander buzdolabından bir parça et ile yarım baş karnabahar çıkardı. Akşam yemeğiydi bu. Masaya oturup yolda gelirken, aldığı gazeteyi açarken, kendini bildi bileli yemeğini yerken rahatsız edilmeden gazete sayfası çevirmekten ne kadar çok zevk aldığını düşündü. Ama bu kez daha gazeteyi açmadan büyütülmüş bir fotoğraf ve dramatik bir manşetle yüz yüze geldi. Hayal görüp görmediğini düşündü. Ama hayır, gerçekten de yoldan aldığı otostopçunun resmiydi. Haberde kızın önceki gün Malmö'nün merkezinde Södra Förstadsgatan'ın hemen dışında bir apartmanda oturan anne ve babasını öldürdüğünü ve o günden beri de kaçmakta olduğunu yazıyordu. Wallander okurken şaşkınlığı bir kat daha arttı. Adı Karola değil, Anna Lena'ydı. Polis kızın bunu neden yaptığını bilmiyordu ama onun katil olduğuna şüphe yoktu. Wallander'in ismini hatırladığını sandığı bir polis memuru, cinayetin sıra dışı hunharlıkta olduğunu, ailenin yaşadığı küçük apartman dairesinde bir kan gölüyle sonuçlanan, kontrolden çıkmış bir saldırı gerçekleştiğini açıklamıştı. Polis şimdi kızı arıyordu ve tutuklama emri çıkartılmıştı. Wallander hem gazeteyi hem de tabağını bir kenara itti. Kendi kendine aynı kadın olmasının mümkün olup olmadığını sordu. Sonra telefonu uzandı ve Martinson'un ev numarasını çevirdi. ''Hemen buraya gel'' dedi Wallander, ''benim eve.'' ''Torunlarıma banyo yaptırıyorum'' dedi Martinson, ''bekleyemez mi?'' ''Hayır, bekleyemez.'' Tam yarım saat sonra Martinson Wallander'in evine varmıştı. Wallander kapıya çıkmış onun gelişini beklemekteydi. Yağmur dinmiş, hava çok daha berraktı. Martinson, Wallander'in tarzına gayet alışık olduğundan ciddi bir şey olduğuna adı gibi emindi. Jussi kulübesinden çıkarılıp serbest bırakılmış, Martinson'un ayakları dibinde dolanıp heyecanla zıplıyordu. Epey güçlükle Wallander onun yere yatmasını sağlamayı başardı.
''Görüyorum ki onu sonunda terbiye edebilmişsin'' dedi Martinson.
''Pek sayılmaz, içeri girip mutfakta oturalım.'' İçeri girdiler, Wallander gazetedeki resmi gösterdi. ''Bu sabah onu yoldan alıp höre bıraktım'' dedi. ''Smorland'a gittiğini söylemişti ama bu tabii ki doğru olmayabilir. Elbette gazetede böyle bir resimle birisinin onu tanımış olması mümkündür. Yine de polis oraya bakmaya başlamalı.'' Martinson Wallander'e baktı. ''Daha geçen yıl arabamıza asla otostopçu almama gibi bir prensibe sahip olduğumuzu konuşmuştuk gibi hatırlıyorum. Bu sabah bir istisna yaptım. Höre giderken mi? Orada yaşayan iyi bir arkadaşım var. Hörde mi? Arkadaşlarımın hepsi nerede yaşıyor biliyor olamazsın değil mi? Neden orada iyi bir arkadaşım oturuyor olmasın ki? Senin de Hebrides'te iyi bir arkadaşın yok mu? Söylediğim her sözcük doğru.'' Martinson başını salladı, cebinden bir not defteri çıkardı, kalemi yazmıyordu. Wallander ona yazan bir tane verdi ve tabağının üstüne bir kağıt peçete örttü. Yemeğine birkaç sinek konmuştu. Martinson kadının neler giydiğini, neler söylediğini tam saatleriyle öğrenip not etti. Cep telefonunu çoktan eline almıştı ki Wallander onu tuttu. ''Belki polise kimliği belirsiz bir kaynaktan bilgi aldığını söylemen daha doğru olur.''
''Bunu çoktan ben de düşündüm. Bilgileri otostop yapan bir kadını arabasına alan ve sonra da kaçmasına yardım eden, iyi tanınmış, üstatlı bir polisten aldığımızı söylemesek iyi olur.'' kim olduğunu bilmiyordum. Fakat sen de en az benim kadar gazetelerin neler yazacağını biliyorsun. Gerçekler ortaya çıkarsa, bu güzelim yaz havasında cana can katacak mükemmel bir haber olacaksın.
Wallander Martinson'un polis merkezini aramasını dinledi.
Bilgiyi kimin verdiği bilinmiyor diyerek bitirdi Martinson. Ev telefonumu nereden bulmuş hiçbir fikrim yok. Ama arayan adam ayıktı ve çok inanılır konuşuyordu.
Telefonu kapattı.
Öğle yemeği saatinde kim ayık değildir ki diye merak etti Wallander alayla.
Bunu söylemen gerekli miydi?
Kadını yakaladığımızda tanımadığı bir adamla otostop yaptığını söyleyecek. Hepsi bu. Senin olduğunu bilemeyecek. Ne de başkası bilecek.
Wallander birdenbire yanına aldığı yolcunun ne söylediğini de hatırlamıştı. Benim onu aldığım yere kadar getiren önceki arabanın şoförünün biraz saçmalamaya başladığını söylemişti. Bunu söylemeyi unutmuşum.
Martinson gazetedeki resmi işaret etti. Güzel görünüyor, katil olsa bile. Sarı mini etek mi giyiyor demiştin?
Çok çekiciydi dedi Wallander. Yenmiş tırnakları hariç. Bundan daha itici bir şey düşünemiyorum.
Martinson Wallander'e gülümsedi. Bunu hemen hemen bıraktık sayılır dedi. Kadınlardan konuşmayı. Oysa hiç bıkmadan onlardan konuştuğumuz zamanlar vardı.
Wallander Martinson'a kahve ikram etmek istedi fakat arkadaşı teşekkür edip geri çevirdi.
Wallander onu geçirdi ve yarım kalan yemeğini yemeye devam etti. Tadı güzeldi ama doyurmamıştı. Jussie'yi uzun bir yürüyüşe çıkardı. Evin arka tarafındaki bir şimşirden çiti kısalttı ve bahçe kapısında çarpık duran posta kutusunu yeniden yerine oturtturdu. Sürekli Herman Eber'in söylediklerini düşünüp duruyordu. Uytterberg'i aramak istemiş ama ertesi güne kadar beklemeye karar vermişti. Düşünmek için zamana ihtiyacı vardı. Bir intihar olayı bir cinayet vakasına hiç anlamadığı şekilde dönüşmek üzereydi. Bir kez daha sanki yine atladığı bir şeyler varmış gibi hissediyordu. Sadece kendisi değil, kendisiyle birlikte soruşturma içinde bulunan herkes aynı şeyi hissediyordu. Henüz tam olarak üstüne parmak basamıyordu. Yine içgüdüleri iş başındaydı işte. Ama Wallander içgüdülerine inanmakta zorluk çekiyordu. Hawkan'ı şu ana kadar olayın asıl karakteri olarak görmüştü. Ama ya asıl karakter Louis idiyse? Başlamam gereken yer burası diye düşündü. Her şeyin üstünden bir daha geçmem gerekecek. Ama bu kez farklı bir perspektiften. Yine de önce biraz uyumak istiyordu. Zihnini boşaltmak için birkaç saat uyuması gerekiyordu. Soyundu ve yatağa girdi. Tavandaki kirişte hızla ilerleyen bir örümceği gözleriyle takip etti ve uykuya daldı.
27. ayrımın sonu. Sayfa 299.